Bugünlerde yorumunu yaptığımız İncil'den Filipililere mektubu, Pavlos'un cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Pavlos, cezaevindeyken 4 mektup yazdı ve bizler bunlara cezaevi mektupları diyoruz. Bu mektuplar Efesoslular, Filipililere, Kolosallere ve Filuman'a yazılan mektuplardır. Filipililere mektup, Pavlos'un Filipili kiliseyle olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise, yani inanlılar topluluğu, Pavlus'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin de kendisine olan sevgisi bu mektupta yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Pavlos, Filipi'yi ikinci müjde yolculuğunda ziyaret etmişti. Pavlus ve Barnabas'ın ilk yolculuklarında Galatya'ya gittiklerini, orada Harkule'de bir hizmetleri olduğunu ve karşılaştıkları zulümlere karşın birçok kiliseler kurduklarını habercilerin işlerinde okuyoruz. Filipi'deki Mesih inanlıları Pavlus'a çok yakın olan kişilerdi. Yolculuklarında onu izlediler, ona tekrar ve tekrar hizmet ettiler ama Pavlus Yeruşalim'de tutuklandığında 2 yıl boyunca onun izini kaybettiler. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda Roma'da cezaevinde olduğunu öğrendiler Filipili inanlılar. Bu insanların yürekleri Pavlus'a doğru kaydı ve derhal Pavlus'un ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere bir armağanla vaizlerini ona yolladılar. Bunun üzerine Pavlus, inanlılar topluluğuna teşekkür etmek ve onlara olan sevgisini dile getirmek için bu mektubu yazdı. Galatyalılara yazdığı mektupta olduğu gibi düzeltilecek bir doktrin, yani öğreti yoktu. Korintoslulara mektubunda olduğu gibi davranışlarını da düzeltmesi gerekmiyordu. İnanlılar topluluğunda sadece 2 kadın arasında küçük bir sorun vardı ve Pavlos mektubunun sonlarında onlara öğütte bulunuyor. Durumu fazla ciddi görmediği bellidir. Pavlos'un Filipili inanlılara mektubu, Mesih inancının, değerli dostum, önemli bir mektubudur. Pavlos'un Filipililere mektubunun konusu şudur. 1. İman yaşamının felsefesi. Bu 1. bölümde işleniyor. 2. İman yaşamının kalıbı. Bu da 2. bölümde işleniyor. 3. İman yaşamının ödülü. 3. bölüm. 4. bölümde de iman yaşamının gücü. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Filipililere mektuba kaldığımız yerden devam edelim. Bu programımızda Filipililere mektup 2. bölüm 5. ayete geldik. Mesih'in düşüncesini bize aktarıyor Pavlus. Mesih'in düşüncesi alçak gönüllülüktür. Birinizin öbürüne karşı düşüncesi, diyor, Mesih İsa'nın düşüncesine benzer olsun. Mesih'in düşüncesini niteleyen bir tek şeyi söyleyecek olsak, bu ne olurdu biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? Alçak gönüllülük. Bize aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşayın denilen Efesoslular 4'ü hatırlayabiliriz. Sonra şu şekilde tanımlayarak devam ediyor. Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. İşte değerli dinleyicilerimiz, Mesih'in düşüncesi budur. Siz ve ben hiçbir zaman alçak gönüllü, gerçek anlamda alçak gönüllü olamayız. Bizler yumuşak başlı olamayız. Bizler bu şekilde yaratılmamışız. Aslında öyle yaratıldık da günaha düştükten sonra bizim bu yapımız bozuldu. Bizler 2 ayağımızın üzerinde durup söz hakkımız olmasını istiyoruz. Hepimiz böyleyiz. Böyle olmadığınızı söylemeyin bana, çünkü öylesiniz. Hiçbirimiz başkaları tarafından eleştirilmek, başkaları tarafından gücendirilmek, küstürülmek istemiyoruz. Hiçbirimiz görmezlikten gelinmek istemiyoruz. Büyürken üzerimize basılmışsa takıntılar oluşturmuşuzdur. Harika bir vaizin oğlunun serseri olduğunu duydum. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok parlak bir büyük kardeşi vardı. Bu çocuk her zaman ağabeyinin yaptığı harika şeylerden söz edildiğini işitiyordu. Bunun üzerine o da tam tersi yöne yönelip buna isyan etti. Bu doğal insanın doğal tepkisidir. Bu çocuğa dinle oğlum, bütün bunları görmezlikten gel, boş ver demenin bir yararı olamaz. Bunları görmezlikten gelmeyecektir. Yeniden doğuşu olmayan biri alçak gönüllü konumu almaya istekli olmaya yaklaşamaz bile. Şimdi kutsal kitaptaki en büyük teolojik bildirilerden birine geldik. Bazıları bunu İncil'de Mesih'in kişiliğiyle ilgili en önemli teolojik bildiri sayarlar ve adına boşaltılma anlamına gelen kenosis denir. Bu parça Mesih'in kendini tanrılığından boşaltmadığını açıklığa kavuşturacaktır. Bizlere Mesih'in attığı 7 kendini alçaltma adımını gösterecektir. Bundan sonraki birkaç ayette söylenenlerin büyüklüğünü size açıklayabilecek konumda olmayı çok isterdim. Ne kadar yüksek olduğunu ve ne kadar alçağa indiğini kavrayabilmemizi çok isterdim. Bilinen uzaydaki milyarlarca ışık yılı onun gelmiş olduğu uzaklıkla kıyaslandığında hiçbir şey değildir. Burada aşağıya inen 7 adım görüyoruz. Sonra bize yukarı çıkan 7 adım, Mesih'in yüceltilmesi verilmiştir. Öyleyse önce kendini alçaltmakta Mesih'in düşüncesini görüyoruz. Sonra Tanrı'nın düşüncesini göreceğiz. Rab ise Mesih'i yüceltmek, Baba Tanrı'nın düşüncesindedir. Kendinizi Tanrı'nın isteğine koymak için ne yapmanız gerektiğini bilmek istiyorsanız, nereye gitmeniz gerektiğini ya da ne yapmanız gerektiğini bilmiyorum. Ama size şunu söyleyebilirim. İsa Mesih'i yüceltmek, Baba Tanrı'nın amacı olduğundan, bunun her birimiz için Tanrı'nın isteği olduğuna inanıyorum. Nerede olursak olalım ve ne yaparsak yapalım, İsa Mesih'i yüceltmemiz gerektir. İsa Mesih'i yüceltmek olan bu nihai amaçta Baba ile birlik içerisinde olmamız gerekir. Aşağıya doğru inen ilk adım cennetin görkemini bırakıp aşağıya ta bizim olduğumuz yere kadar yeryüzüne gelişiydi. Sizler ve ben cennetin görkeminden bu yeryüzüne kadar aşağılara inmenin nasıl bir şey olduğunu aklımızdan, hayalimizden bile geçiremeyiz. Rabbimizin bizler için gerçekten neler yaptığını anlamak, insan anlayışının çok ötesinde olduğu kesindir. Mesih diyor Filipililer 2. bölüm 6. ayette, Tanrı özdeşliğinde olmakla birlikte Tanrı'ya eşit olmayı zorla elde edilmiş bir hak saymadı. Bunun biraz abartılı bir tercüme olduğunu itiraf etmeliyim. Mesih, Baba Tanrı'nın sağında oturduğunda konumuna sarılmıyordu. Kendisine ait bir eksiklikten ya da kendisiyle mücadele eden birinin yeteneği ya da hırsından ötürü Tanrılıktaki yerini kaybetme tehlikesi diye bir şey yoktu. Tanrı olmayı öğrenmek için okula gitmemişti. Oraya başka bir konumdan yükselmemişti. O Tanrı'ydı dostum. Rab ise Baba Tanrı'ya ben 33 yıllığına giderken yerime göz kulak ol, Cebrail'e dikkat et, sanırım benim yerimi almaktan hoşlanacaktır gibi bir şey söylememiştir. Saygısızlık etmiyorum. Bu konumun sarılması gereken bir şey olmadığını size göstermeye çalışıyorum değerli dinleyicilerimiz. Bu konum ona aitti. İsa Tanrı'nın özündendir, Tanrı'dır. Mesih inancının temeli budur zaten. Üçlü birlik, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Şimdi konumunu isteksizce bırakmadıysa, hiçbir zaman cennetten ayrılmayı hiç istemiyorum, bu yolculuğa gitmeyi istemiyorum dememişti. Sevinçle gelmişti. Kendisini bekleyen sevinç uğruna diyor İbraniler 12:2'de. Çarmıha katlandı. Yasa kitabında benim için yazılmış olduğu gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrım işte geldim. Bunu da yine İbraniler 17'de okuyoruz. Yani 10. bölüm 7. ayette. Bu dünyaya sevinçle geldi. Yeryüzüne geldiğinde İsa Mesih sarılmayı istediği her şeyi bırakmıyordu. Şimdi aşağıya inen ikinci adımı göreceğiz. 7. ayette şöyle diyor. Tam tersine kendine özgü yücelikten soyunarak uşak özdeşliğini aldı. İnsan eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi. 6. ayette ne diyordu? Mesih Tanrı özdeşliğinde olmakla birlikte Tanrı'ya eşit olmayı zorla elde edilmiş bir hak saymadı. Tam tersine diyor 7. ayette, kendine özgü yücelikten soyunarak kul özdeşliğini aldı. İnsan benzerliğine girerek, eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi. Şimdi yüceliğinden soyunmak, boşalmak anlamına gelen Yunanca keno sözcüğüdür. Kenosis teorisi adını keno sözcüğünden alır. Mesih kendini boşalttı. Sorulan soru kendini neden boşalttıdır? Kendini tanrılığından boşalttığını söyleyenler vardır. İlk kilisedeki gnostiklerin hepsi kendini tanrılığından boşalttığı, tanrılığın onun içine vaftiz olduğunda girdiğini ve çarmıhta kendisinden ayrıldığı küfürünü öne sürüyorlardı. Yani böyle bir teori, böyle bir öğreti tümden yanlıştır. Bu teori Tanrı sözünün hiçbir yerinde doğrulanmamıştır. Kendisini bir şeyden boşaltmıştı ama bu tanrılığı değildi. Meryem'in göğsüne yaslanmış küçük bir bebekken de %100 tanrıydı. O zaman bile bir tek sözüyle evrenin varlığına son verebilirdi. Çünkü tanrıydı. Tanrı olmadığı bir tek an bile yoktu. Elçi Yuhanna şöyle yazar. Her şeyin başlangıcından önce tanrısal söz vardı. Tanrısal söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı neyse tanrısal söz oydu. Başlangıçta Tanrı ile birlikteydi. Tanrı her şeyi onun aracılığıyla oluşturdu ve olanlardan hiçbir onsuz olmadı. Tanrısal söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük. O zaman değerli dostum, İsa yeryüzüne geldiğinde kendini neden boşaltmıştır? Ben kendini tanrılığın ayrıcalıklarından boşalttığına inanıyorum. Yeryüzünde belirli sınırlar içerisinde yaşadı ama bunlar kendi üzerine koyduğu sınırlardı. Tanrı olmadığı bir an bile yoktu. İnsan haline geldiği için tanrılığı azalmamıştı. Buna karşın kendini tanrılığın ayrıcalıklarından boşaltmıştı. Şimdi Tanrıoğlu yeryüzüne geldiğinde onu ziyarete gelen birkaç çoban ve bilge ve hatta melekler ordusu bile zavallı bir kalabalıktı. Orada sadece o kalabalık değil, bütün evren olmalıydı. Tanrı'nın yaratmış olduğu bütün insanlar ve melekler orada olmalıydılar. Roma sıra düzeni orada olmalıydı. Orada sadece doğudan birkaç bilge olmamalıydı. Batıdan, kuzeyden ve güneyden de gelmeliydiler. Ve Yeruşalim'deki tapınak o gün boş olmalıydı. Tümü Betlehem'e gitmiş olmalıydılar ama gitmediler. Neden onları gelmeye zorlamamıştı? Çünkü tanrılığın ayrıcalıklarını da bir kenara bırakmıştı. Noel temsilleri ve Noel kartlarında görülen güzel ve temiz bir yemlikte değil, kirli, pis bir yerde doğmaya razı olmuştu İsa Mesih. Erkekliğe Nasır adlı zavallı bir kasabada erişmeye razı olmuştu. Şekine görkemini, yani Tanrı'nın ışığını her zaman yanında tutabilirdi ama bunu yapmadı. Onun resimlerinin birçoğunda gördüğümüz üzere başının üzerinde bir ışık halkası yoktu. Ele verildiği gece yakalayacakları adamın hangisi olduğunu bilebilmeleri için Yahuda'nın onu öpmesi gerekmişti. Başka adamlardan bir tür içinsel ışık ya da etrafındaki bir görkemle ayrılmıyordu. Bir insandı, tam bir insandı. Evet, bir insandı ama Tanrı'nın bedende gözükmesiydi. Tanrılığının ayrıcalıklarını bir kenara bırakmıştı. Bundan emin olabilir miyiz? Sanırım olabiliriz. Hizmetini bitirdikten sonra İsa Mesih, yeryüzündeki son gecesinde kendisine ait olanları etrafına topladı ve göksel babasına çok harika bir dua etti. Bu duada söylediği şeylerden biri, "Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt" idi. Şuna çok dikkat edin, görkeminin kendisine iade edilmesi için dua etti. Tanrılığının kendisine iade edilmesi için dua etmedi. Çünkü Tanrılığını hiçbir zaman bırakmamıştı. Ama şimdi cennete döndüğünden görkeminin, Tanrılığının bir ayrıcalığı olan görkem ışığının kendisine geri verilmesi için dua ediyor. Onu bir kenara bırakmış olduğu belliydi. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak, Mesih'in alçaltılmasında aşağıya doğru inen üçüncü adım şudur, uşak özdeşliğini aldı. İsa yeryüzüne bir hizmetkar olarak geldi. Bir marangoz olarak çalıştı. O zamanlar Nasra'da yaşıyor olsaydınız, İsa'nın çalıştığı dükkana gidip evinizde bazı tamirat işleri olduğunu söyleyebilirdiniz. Yerinden çıkan bir kapım var. Gelip bir bakabilir misiniz? Sanırım o da hemen geliyorum derdi. Gördüğünüz gibi kul özünü almıştı. Sezar'ın sarayında doğabilirdi bir kraldı ama o ilk yıllarda bunu hiçbir zaman bildirmedi. Hatta adına zaferli giriş dedikleri Yeruşalim'e girişine dek bunu hiç bildirmedi. Bu dünyaya bir işçi, alçak gönüllü bir adam, sıradan bir insan olarak geldi. İnsan olmak için sadece kendini alçaltmakla kalmayıp bugün çoğumuzun içinde bulunduğu sıradan insanlar arasında doğdu. Sade vatandaşlardan biriydi. Peygamber Yeşaya, Mesih'in Yesse'nin kökü olarak geleceğini yazmıştı. Yesse'nin kökü. Genç bir vaizken Yeşaya'nın ona neden Davut'tan çıkan bir kök demediğini merak ederdim. Nedenini daha sonra keşfettim. İsa doğduğunda Davut'un soyundan gelen Meryem ve başka bir daldan kendisi de Davut'un soyundan gelen Yusuf da bir köylüydü. Yahudi olmayan kişilerin yaşadığı Nasra adlı o küçük zavallı kasabada yaşayan işçilerdiler. O zaman ise Davut'un soyundan gelmiyor muydu? Tabii ki Davut'un soyundan geliyordu. Yani Davut peygamberin soyundan geliyordu. Davut kral olarak meshedilmişti ama babası Yesse Betlehem'de bir çiftçiydi ve soyundan gelenler de köylülüğe düşmüşlerdi. Rabbimiz bir köylü ailesine doğmuştu. Uşak ya da kul özünü aldı. Alçaltılmasındaki dördüncü adım şuydu, insan eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi. Yıllarca bu sözler beni hiç etkilememişti. Çünkü ben bir erkeğim ve erkek olmaktan zevk alıyorum. Bir erkek olmanın bir alçaltılma olabileceğini anlayamıyordum. Ben insan olmanın çok harika bir asaleti olduğunu düşünüyorum. Bu nasıl alçaltıcı bir şey olabilirdi? Size, bana yardımcı olacağı kadar size de yardımcı olabileceğini umut ettiğim, anlayabileceğiniz bir örnek vereceğim. Biraz gülünç olduğunu kabul ediyorum ama Mesih'in beden alıp insan oluşundaki alçaltılmasını açıklıyor. Şimdi 1990 yılında Almanya'da Neustadt'a ilk geldiğimizde böcekler ve karıncaların kışın ölmedikleri bir yerde yaşama deneyiminden geçmiştik. Kasım ayının ilk günü buraya gelmiştik ve aradan çok geçmemişti ki mutfaktaki musluğun altında bir sürü karınca buldum. Bir taraftan geliyor, diğer taraftan gidiyorlardı. Ayrıca şekerliği keşfettiklerini ve içine girip çıktıklarını da gördüm. Sizi bilmem ama ben mutfak musluğunda ve şekerlikte karıncalar olmasını istemem. Bunun üzerine araştırmaya başladım ve onları öldürmem gerektiğini öğrendim. Ben sadist biri değilim, zalim değilim. Bir şeyleri öldürmekten hoşlanmam ama karıncaları öldürmeye başladım. Karınca zehri aldım ve karıncalardan kurtulduk. Sonra başka bir kente taşındığımızda orada da karıncalar vardı. Nereye taşındığımızı öğrenmişlerdi sanki. Haşere öldürme işinde çalışan harika bir Hristiyan arkadaşım var. Yılda iki kez evime gelip her yere, evin alt kısmına, saçaklarının altına, ağaçlara, her şeye ilaç sıkar ve evimde bir tane bile karınca bulamazsınız. Belki de karıncalar evimin yakınlarında bir protesto mitingi yapıp kahrolsun Ali, Ali karıncalardan nefret eder diye pankratlar taşıyorlardır. Ama doğrusunu isterseniz karıncalardan nefret etmiyorum. Hiç böyle bir takıntım yok. O karıncalarla iletişim kurabilmemin ve onlara bir mesaj aktarabilmemin bir yolu olsaydı onlara, bakın karıncalar, sizden nefret etmiyorum. Sadece şekerlikten uzak durun, mutfak musluğuna girmeyin. Yani benim olduğum, benim oturduğum evimden uzak durun. Dışarıya sizin için şekerle su koyarım, hatta yiyecek koyarım. Sırf dışarıda kalırsanız sizin için bunu yaparım derdim. Ama karınca olmanın dışında bu mesajı karıncalara vermenin bir yolunu bilmiyorum. Diyelim ki karınca olma gücüne sahibim. Eğer bunu yapabilseydim, yapmazdım. Çünkü eğer karınca olsaydım, üzerime basacak bazı insanlar tanıyorum. Ama dinleyin, eğer bir karınca olabilseydim, bu bir alçaltılma olurdu. Öyle değil mi? Koskoca bir insan kendini alçaltıyor, bir karınca düzeyine iniyor. İşte bu bir alçaltılma oluyor. Bir karınca olmayı istemezdim, bundan nefret ederdim. Ama dostum, Rabbim cennetin görkemini bırakıp insan olduğunda, bizim insanlığımızı kendi üzerine aldığında, insan benzerliğini aldığında yaptığıyla kıyaslanamaz bile. Rabbimizin alçaltılmasındaki beşinci adım kendini alçaltmasıydı. İnsan biçimine bürünmüş olarak diyor, kendini alçalttı. Sizler ve ben birisinin bize alçaltıcı bir şey yapması ya da söylemesiyle alçaltılmışızdır ama Mesih'in kendini alçalttığına dikkat edin. Bu yapması en zor olandır. John Wesley hakkında duyduğum en harika şeylerden biri, bir ırmağın üzerinde sadece bir tek kişinin geçebileceği kadar geniş bir köprüyü geçmek üzereyken gerçekleşen olaydı. Köprüyü geçmeye başlarken zamanın liberal vaizlerinden biriyle karşılaşmıştı. Bu vaiz kabarıp, ben asla bir ahmağa yol vermem demiş. John Wesley bir an ona bakıp gülümsemiş ve ben her zaman veririm diyerek geri çekilmeye başlamış. Dostum, alçak yeri almak her zaman zordur ama John Wesley hakkında yüksek düşünceler beslememe neden oldu. Bizler kendimizi alçaltmakta zorlanırız ama Rabbimiz kendini alçalttı. Birçoğumuz alçaltıldığımız durumlar yaşadık. Aklıma yıllar önce bir konuşma yaptığım bir yaz konferansı geliyor. Bir konferanstaki konuşmacılardan biri çok saygın birisiydi. Çok yetenekli bir konuşmacı ve çok saygın biriydi. Platforma çıktığımda bile üzerimde bir tişört olduğunu görünce şok olmuştu. Onun için bu bağışlanamaz günahtı. Beyaz bir gömlek, yaka ve kravat takmıştı. Hatta o gece bir frak giymişti. Bir gece yağmur yağdı ve toplantı salonundaki pencerelerden birinin camı kırıldı ve platforma yağmur geliyordu. O eski günlerde o gece kim konuşursa konuşsun, konferans konuşmacılarının hepsi hep birlikte platforma çıkarlardı. O gece bu saygın, resmi giyinişli kişinin ardında yürüyorum ve platformdaki ıslak yere basınca ayağı kaydı. Boylu boyunca yere serildi ve herkes güldü. Ben o kadar çok güldüm ki platformdan ayrıldım. Yerime dönüp oturduğumda hala gülmekten kendimi alamıyordum. Bir sonraki gece yine her zamanki gibi başladık ve adam yine tam önümdeydi. Ona eğilip bu gece aynı performansın tekrarı hoş olurdu dedim. Ah ne kadar alçaltıcıydı değil mi dedi. Evet alçaltılmıştı ama kendini alçaltmamıştı. Birçok kereler alçaltılırız öyle değil mi ama kendimizi alçaltmayız. Rab ise kendisini alçaltmıştı ve bu tamamıyla farklı bir şeydir. İsa'nın alçaltılmasının altıncı adımına geldik. Ölüme dek yürüdü. Ölüm çok alçaltıcı türden bir şeydir. Doğal değildir. Bazen cenazelerde insanların doğal gözükmüyor mu dediklerini duyarım. Bu sözler genelde ölenin yakınlarını teselli etmeye çalışan iyi niyetli kişiler tarafından söylenir. Anne annenin ölümde doğal gözüktüğünü düşünmenin neden bir teselli kaynağı olabileceğini bilmiyorum. Hayır, doğal gözükmüyor dememek için dudağımı ısırırım. Ölüm doğal değildir. Tanrı insanları ölmeleri için yaratmamıştır. İnsan günahtan ötürü, suçundan ötürü ölür. Ölüm bir adamın suçundan ötürü dünyaya gelmiştir ve o adam Adem'di ve ölüm bütün insanlara geçmiştir. Ölüm doğal değildir. Tanrı insanları ölmeleri için yaratmamıştır. Rab-i İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde bizlerden biraz farklıydı. Sizler ve ben bu dünyaya yaşamak üzere geldik. Ben gerçekten de ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Hizmetimin en verimli zamanına geldim ve Rabbim bana izin vereceği kadar yaşamak istiyorum. Ama Rab ise ölmek için doğmuştu. Yeryüzüne ölmek için gelmişti. Ölmesi gerekmiyordu ama ölüme bile boyun eğdi ve kendisini isteyerek ölüme teslim etti. Benim ölmem gerekiyor ama istemiyorum. Onun ölmesi gerekmiyordu ama ölmeyi istiyordu. Neden? Eğer ona güvenirsek sizi ve beni kurtarmak için. Şöyle demişti. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Mesih'in alçaltılmasındaki 7. ve son adım haç ölümünedir. Sadece ölüme değil, çarmıh üzerindeki ölüme boyun eğdi. Mesih'in elektrikli sandalyede ya da gaz odasında ya da asılarak öldüğünü söyleseydik, günümüz insanı üzerinde daha çok etkisi olurdu. O türde onursuz bir ölümdü. Görkemin doruğundan alçaltılmanın en alt noktasına gelmişti. Bunu neden yapmıştı? Başkaları sözcüğüne dönelim. Herkes yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Cennetin bütün görkemini bırakıp yeryüzüne geldi İsa Mesih ve bir insan oldu. Niçin? Başkaları için. Sizler ve benim için. Bir suçlu gibi öldü değerli dostum o. Bizim için. Bunun için Tanrı'ya şükürler olsun. Mesih'in düşüncesi işte budur dostum.